Ayrım 12. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 138. 8. Alt katta mermer sofadaki duvar saati 8'i vururken Şevket Kozan yatağındaydı. Kalabalıktan, başkalarından, hatta karısı ile çocuklarından bile bıkkınlık getirerek akşamları erkenden arardı yatağını. Özlemle girerdi yatağına. Adeta yatağa girince yaşamaya başlar, mutlu olurdu. Uyuyuncaya kadar düşleri, düşünceleriyle geçirdiği 2-3 saatli yaşamının en güzel yanı. Gözleri kapalı salardı kendini düşlerine. Bir ışık dolardı kafasının içine. Her şeyi daha açık, daha yakından görür gibi olurdu. Özlemlerinin, özlediklerinin elle tutabileceği kadar yaklaştıklarını, odasına dolduklarını, yatağının yakınlarında dolaştıklarını duyardı. Makedonyalıydı o, Kozanalı. Çocukluğu, delikanlılığı, ilk gençliği Rumeli'de geçmişti. Can pazarıydı o günler. Vatan diyebildikleri, üzerinde doğdukları, ölülerinin yattığı toprakların ayakları altından kaydığını gördükleri günlerdi. Ölümle yüz göz olmuşlardı. Silahını kapan dağa çıkıyordu. Rumeli ittihatçılarının coşkunluğu vardı onun da kanında. Beraber yaşadıkları uluslarının kurtuluşu için Bulgarlar, Sırplar, Rumlardan geçmişti onlara bu coşkunluk. Belki vatan derken, hürriyet derken, kendileri onlar kadar açık bilmiyorlardı ne istediklerini. Ama Fikret'in şiirleri gelirdi İstanbul'dan, Selanik'ten. Telgraf tellerindeki uğultu gibi geçerdi o şiirler yüreklerinden. Karanlıklar içinde bir yerleri ağartırdı. O şiirleri okudukça içinde yükselen bir inanç dalgasının başını yukarıya yukarıya attığını, dik tuttuğunu duyarak dolaşırdı gençliğinde Kozana'da, Florina'da, Manastır'da. Bazı olaylara karıştı adı, tutuklandı. Sırplar elinde, Fransızlar elinde 3 yıl tutuklu kaldı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yerleşti Urla'ya. İskan işlerini yoluna koyması 4 yıl sürdü. 1928 sonlarında Rumeli'den sözlüsü Feride Hanım'la evlendi. Serbest fırkaya karıştığı zaman ittihatçı damarları kabarmıştı. Fethi Bey Rumeliliydi. Bütün göçmenler birleşmişlerdi onun partisinde. Neyi gerçekleştireceklerini yine tam bilmiyorlardı ama iskandan sonra kendilerini aralarına almak istemeyen yerlilere karşı güçleniyorlardı. Şimdi Ankara Hukuk Fakültesi'nin 3. yılını okuyan oğlunun adını koyarken de ittihatçıydı. Serbest fırka kapanmış, parti kavgaları sırasında kırdığı halkçılar iskan fazlası diye en iyi gelir getiren bağını almışlardı elinden. Oğlunun doğumunda Fikret'in geleceğe dönük "Ferda senin, senin bu teceddüt, bu inkılap." diyen sesini duyuyor, gün gelip de oğlu yetişince bütün uğradığı haksızlıkların öcünü alacağına inanıyordu. Fikret'in ardından Türkan, Tomris, Doğan dünyaya geldiler. 1930 buhranının varını yoğunu silip süpüren etkilerinden henüz sıyrılmadan İkinci Dünya Savaşı bir kat daha güçleştirdi yaşama koşullarını. Çocuklarsa büyüyorlardı. İlkokuldan sonra Fikret'i İzmir'de yatılı okutuyordu. Ondan 2 yıl sonra Türkan ilkokulu bitirince zor durumda kaldı. Onun gibi bir küçük toprak sahibi için yıkımdı okul giderleri. Her çocuğa ayrı bir ev açmak demekti bir bakıma. Türkan'ı henüz küçük, zayıf diye bir yıl evde tuttu. Ertesi yıl İzmir Lisesi'nin orta kısmına yatılı verdi. Onun ardından gelen yıl ise Tomris'i nasıl okutacağını düşünmesi gerekiyordu. Fikret lise 2'ye, Türkan orta 2'ye geçmişlerdi. 3 çocuğunun yatılı okul giderlerini karşılaması gerekiyordu. Ailece okulların kayıt günleri yaklaştıkça ağırlaşan sıkıntılı bir yaz geçirdiler. Sonunda İzmir'de oturan dayısı Tomris'i yanına aldı. 3 yıl okuttu. Türkan lisenin birinde ağır bir hastalık geçirdi. 3 ay okula gidemedi. Devam süresini dolduramadığı için sınıfta kaldı. Bu hastalıktan sonra evde onun öğrenim sözü kapandı. Şevket Bey ertesi yıl onun yerine ortaokulu bitiren Tomris'i yatılı verdi liseye. Doğan'ın ilk okulu bitirdiği 1950 yılı kasabada ortaokul açılınca biraz rahatladı. Şevket Kozan yatağına girince Fikret'in harçlığını gönderdiğini ansıdı. Tomris'in okul taksidi Aralık başında ödeyecekti. 25 gün var daha. Başka? Başka yapacağı iş? Avukat Nihat ayın biri dedi mi şaşmadan öderdi yazıhane kirasını. Saat gibi, dürüst çocuk, deposundaki tütünler, yağmur yağarsa deponun damı akar mı acaba? Daha yeni aktarttı. Denemedi ki, aktarırken o usta geçinen ayı kırmışsa 3-5 kiremidi. Cumartesi gecesi yağacağım dedi, yağmadı yağmur. Cumartesine kadar sanki boşuna topladı hava. Pazar günü dağılmıştı bulutlar. Bu sabah gene lodosa döndü hava. Akşama doğru yağsam mı yağmasam mı der gibiydi. Belki yağar. Şu avukat Nihat güler yüzlü çocuk. Türkan alsa? Sol kolunda, sol bacağında niye bu uyuşmalar? Romatizma. Ellerinin parmak eklemlerinde ağrılar. Yağmur yağacak. Dam akarsa? Avukat Nihat iyi de kazanıyor. Türkan alsa bir yatak odası takımı. Orta büyüklükte iki halı alır kızına. Depoda 500 balya tütün var. Elmalı. Başkalarının tütünleri. Ekimden tütün satımına kadar 4 ay. 1,5 lira alıyor balya başına. Avukat Nihat gün geçirmeden öder yazıhane kirasını. Saat gibi. Dam akarsa, tütünler ıslanırsa, ne der ekicilere, nasıl bakar yüzlerine? Parmak eklemleri iyice sızlıyor. Pencerenin dışında gök iyice karanlık. Akşamdan daha kapalı hava, daha karanlık. Rüzgar artıyor. Belki de sürükler götürür bulutları. Ne zamandır başka yerler çekiyor Uğla'nın yağmurunu. Zeytinciler şikayetçiydi. Ağaçlar kuraklıktan tutmuyor taneleri. Döküyor. Rüzgar tıkırdatıyor pencere kanatlarını. Kanatlar mandallı ama gittikçe daha hızlı tıkırdıyorlar. Telgraf sanki. Çok kişi şikayetçi. Kuraklıklardan öyle olduğu gibi kaldı tarlalar. Topak topak. Arpa buğday hala ekilmedi. Sol bacağı yorganın altında bile ısınmıyor bir türlü. Romatizma. Fehim Çavuş'u görse öğrenir yağmur yağıp yağmayacağını. Fehim Çavuş yaralanmış Balkan Savaşı'nda. Bacak kemiğindeki kurşun yeri hep sızlar yağmur yağmadan önce. Kuraklıktan ot da yok kırlarda. Hayvanları doyurmak güçleşti. Avukat Nihat Türkan'ı alsa, orta büyüklükte iki halı, yatak odası takımı, güzel bir porselen takım, elbet çatal bıçak kaşıklarıyla, güzel de bir çay takımı alır kızına seve seve. En iyisi Alman takımları. Ne oldu? Niye başka yerler çekiyor Urla'nın yağmurunu? Acaba bağlar azaldı diye mi? Avukat iyi çocuk, dürüst çocuk belli ama Türkan pırlanta, anası gibi. Hem güzel hem ev kadını, erkeğine bağlı, korkusuz, fedakar, anası gibi. Öyle bağırır çağırır ama bilir karısının değerini. Yağmur yağacak, parmaklarındaki sızılar artıyor. Bir kaplıcalara gidebilseydi Eylül'de, bir de Mısır'a gidebilse. Fikret hele bitirsin şu hukuku, o zaman Mısır'a da gider. Bembeyaz bir vapur, göz alabildiğine deniz, deniz, deniz. Güvertede şezlonga uzanmış yatıyor. Kim o sarışın kadın? Az ötede, tanıyor bir yerlerden, sesinden tanıyor, yüzünü görse daha iyi tanıyacak. Binbaşının karısı o, o da vapurda demek, çiçek bozuydu kocası, 20 yaş büyüktü kadından, kendisi de gençti o zaman. Şu Fikret hukuku bir bitirsin, karşıda gökle deniz arasında ince bir duman gibi çökmüş uzayan beyaz kent, İskenderiye. Küpeşte'den yan yana İskenderiye'ye bakıyorlar sarışınla. Dirsekleri birbirine değiyor. Dulum diyor. 8 yıl oldu kocam öleli. Kızımı da evlendirdim. Ah ne tatlıydın sen. Kalemi olsa. Evet kalemi olsa yazar o serüveni de. Aşktı aralarındaki. Delilikti. Gözleri görmezdi hiçbir tehlikeyi. Peki kim örter, kim saklardı onları herkesin gözünden? Kimdi o koruyan? Ah kalemi olsa. İdadi'nin son sınıfındaydı 1. Dünya Savaşı patladığında. Bilgin değildi elbet ama yaşadıkça öğrendiği şeyler var. Başkalarının da bilmesi, anlaması gereken, yalnız kendisinin bildiğini sandığı şeyler. Yağmur mu o duyulan? Değil, hala rüzgar. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, haklı ile haksızı, açlık ile tokluğu biliyor artık. Gök gürledi ama uzaklarda. Niye başka yerler çekiyor Urla'nın yağmurunu? Pencere kanatları tıkırdayıp duruyor. Sanki biri telgraf çekiyor. Şimşek. Odada duvara gömüldü ışığı. Gök gürledi. Daha yakında bu kez. Bir kamyon çakıl devrilmiş gibi. Yalın ayak birileri mi koşuyor sokakta? Kim vuruyor böyle hafif hafif durmadan camlara? Yağmur bu. Gök gürültüsü. Bir daha, bir daha. Fıçılar devriliyor. Kamyon kamyon çakıllar, fıçılar. Dam akarsa, ıslanırsa ellerin tütünleri. Şevket Kozan yatağından kalktı, ışığı yaktı. Pencerenin camları üstünde, hızla inen su yollarında yansıdı ışık. Giyinmeye başladı. Feride Hanım, kocasının gezindiğini duydu alt kattaki odadan. "Baban kalktı," dedi Türkan'a. Türkan, oda kapısına çıktı yeniden. "Baba, bir şey mi istiyorsun?" Şevket Kozan merdivenlerin başından, "İniyorum," dedi karşılığında. Sofadaki saat 9:30'u vurdu. 9. Urla'nın evleri yılın yarısı tütün kokar. Çoğu ekiciler evlerinin bir odasını hem de en iyi odasını tütünlerine ayırırlar. Daha Temmuz'da ilk kuruyan tütünler at eşek sırtında kargılarıyla tarladan eve taşınır. Eşyaları boşaltılmış, oda havalandırılıp temizlenmiştir daha önce. Rutubete karşı tabana sağlam hasırlar serilmiştir. Diziler kargılarından ayrılır, hasırın üstüne sıralanır. Sonra evin kilimiyle örtülür. Odanın pencere kanatları, camları kapanır. Çok ışık, çok sıcak sevmez tütün. Rutubetin karar tutulmasını ister. Öyle ki ne çürüsün ne de fazla kuruyup dökülsün. Eylül ortalarında tarlanın bütün tütünü eve taşınmış olur. Zaman zaman pencereler açılarak havalandırılır, hafiften su serpilir tütünlere. Eylül sonlarında baskıcılar dolaşmaya başlar evleri. Tütünler balyalanır. Kasım'da tüccar eksperleri gelir görür, değerini saptar. Kış ortalarında satılınca alıcılar teslim alır, götürür balyaları. Evleri çok dar, aileleri kalabalık ekiciler, Ekim'de kırlardan kasabaya dönünce depolara bırakırlar tütünlerini. 10. Nihat Arda'nın yazıhanesinde ışık vardı. Şevket Bey, yazı makinesinin vuruşlarını duyarak yazıhanenin penceresi altından geçti. Dış kapıdan deponun avlusuna girdi. Çatıdan inen saç, oluktan boşanan gür yağmur suları avlunun su yollarını taşırmıştı. Hızla yere çarptıkça su yollarından dışarı sıçrıyordu sular. Şevket Bey, sıçrayan sulardan korunarak avluya geçti. Avlunun malta taşları arasından yükselen ıslak toprak, çürük ot, saman kokularını duydu. Deponun kapısını açınca içeride tutuklu kalmış yoğun bir tütün kokusu, kapının açılmasını bekliyormuş gibi avluya atıldı. Avlunun nemine, ıslak toprak, çürük ot kokularına karıştı. Gittikçe artan bir hızla başlamış, evden çıkmasına yakın yavaşlamış, şimdi kararını bulmuştu yağmur. Vuruşları tatlı bir yumuşaklıkla iniyordu çatının kiremitlerine. Şevket Bey, balya dizilerini dolaştı, tavanı gözden geçirdi. Islaklık, akıntı göremedi. Damı aktaran ustanın boşuna günahını aldığını düşünerek pişmanlık duydu. İlk karşılaşmalarında kahve ısmarlayarak gönlünü almaya karar verdi adamın. Yazıhanenin gerisine gelince gene yazı makinesi vuruşları duydu. Nihat çalışıyordu. Türkan'ı alsa, kendini dinleyerek hemen anladı ki hep umutsuzlukla inanmadan geçiyordu bu düşünce aklından. Bu kasabada bu çevrenin baskısı altında nasıl yan yana gelebilirler, nasıl anlaşabilirlerdi kızıyla Nihat? Her türlü hoşgörülüğü göstermeye razıydı ama kızının onurunu kırmadan nasıl? Yağmur yeniden hızlandı. Binlerce iri gagalı kuş üşüştü sanki çatıya. Biri önlerine kova kova yem serpmiş gibi damı gagalamaya başladı. Lodosa bakan pencerelerden birinin alt köşesinden hafif bir sızıltı gördü. Ağır ağır pencerenin içinden tabana doğru yollanıyordu. Boş bir çuval yerleştirdi pencerenin altına. Depoda hasırlar bulunduruyordu. Ne olur ne olmaz diye. Bazı balyaları hasırlarla örttü. İşini bitirince avluya çıkan kapının eşiğinde durdu. Mutluluğu andırır bir iç rahatlığına kapılmıştı. Deposuna koymakla değil, bu akşam tütünlerini korumak için sıcak yatağından kalkıp gelmekle ekicilerden aldığı kirayı hak ettiğini duyuyordu. Bir süre yağmurun sicim sicim malta taşları üzerine inişini seyretti. İrileşmiş, şişmiş gibiydi taneleri. Yazıhanede yazı makinesinin vuruşları kesildi. Fakat yan kapının aralıklarından yazıhanenin ışığı sızıyordu depoya. Nihat henüz yazıhanedeydi. Nihat'la konuşmak istiyordu. Yağmurun hızında bir atlama olduğu sırada şemsiyesini açtı. Depoyu kapatıp çıktı. Dış kapıyı çekip kapatırken yeniden hızlandı yağmur. Şemsiyesini ne türlü tutsa her yanını koruyamayacağı kadar yatık yağıyordu yağmur. Pantolonunun paçaları ıslanıyordu. Yaşının el verdiği ölçüde yürüyüşünü hızlandırdı. Nihat yazıhanesinin kapısı içinde duruyordu. ''Hayrola Şevket Bey, buyurun ıslanmayın.'' ''Teşekkür ederim.'' dedi. Kaldırımdan yazıhanenin oldukça geniş kapı eşiğine çıktı. ''Depoda mıydınız?'' ''Tütünleri yokladım. Ne yaparsın be Nihat Bey? Emanet, el malı, kendi malından daha iyi korumak zorunda insan.'' Mendilini çıkardı. Yüzündeki yağmur tanelerini, elbisesindeki ıslak yerleri silmeye başladı. ''Islanmışsınız.'' ''Biraz. Ben de yağmuru seyrediyordum. Buyurun içeri geçelim. Kurunursunuz.'' Şevket Bey hep o mutluluk içindeydi. ''Burası iyi. Çok bekledik bu yağmuru. Biraz ben de seyredeyim.'' Sokağın iki yanından iki küçük derecik hızla köprü başına doğru iniyordu. Karşı kahvede bütün kahvedekiler dışarı çıkmış, saçağın altına dizilmişlerdi. Yağmuru seyrediyorlardı gülen gözlerle. Aralarından biri seslendi. ''Gözün aydın Şevket Bey.'' Sesi tanıdı. ''Çok şükür.'' Konuşma durdu. Kahvenin saçak altı ile yazıhanenin kapısı arasında konuşma süresince sokağı karşıdan karşıya sıçraya sıçraya geçerek gidip gelen biri kayboldu sanki. Bir süre susarak sesli sesli yağan yağmuru dinlediler. Kahvenin önünde başka birinin ''Yarın hava açarsa perşembeye süreriz tarlaları.'' dediği duyuldu. Aralık 1. Cuma akşamı kararlaştırdıkları gibi buluştular. Nihat sonradan hep kopuk, ayrı ayrı çekilmiş fotoğraflar gibi ansıdı o geceyi. Çok yer değiştirmişlerdi. Anıları da hep yer değiştiriyor, ileri geri oradan oraya atlıyordu belleğinde. Renksiz, silinip gitmiş boşluklar uzuyordu arada. Çok değil, daha ertesi sabah o dakikalarda ne yaptıklarını, ne konuştuklarını düşününce çıkaramıyordu. Fotoğraf makinesinin filmsiz kaldığı sıralar gibiydi o dakikalar. Kasım ayında akşamın saat 6'sında vapur iskelesinde buluşmanın önceden düşünemediği bir tatsızlığı vardı. Hava serindi, karanlık basmıştı. Vapur bekleyen, sabırsız, yorgun görünüşlü insanlarla doluydu iskele. Bu evini, rahatını özlemiş insanlar arasında tedirgin duyuyordu kendini. Perihan elinde el çantasından başka bir de küçük paketle geldi. Nereye gideceklerdi? Yemek için henüz erkendi saat. Arayıp bulmaya çalıştıkça... O saatte İzmir'de bir kadeh içki ya da bir bardak çay içebilecekleri doğru dürüst yer gelmiyordu aklına. İskele üstündeki gazinoda bir şey içmelerini önerdi İlkin. ''Elimde bu paketle mi?'' dedi Perihan. ''Ne var onda?'' ''Söylemesem daha iyi. Vestiyere bırakırız.'' ''Bırakamam.'' Nihat ne diyeceğini hemen bilemedi. ''Geceliğim diş macunum ile fırçam var içinde. Rahatsız eder beni. Bir kadının geceliğini diş macunu ile fırçasını vestiyere bırakması hoş bir şey mi?'' Nihat şimdiye kadar tanıdığı kadınlara hiç benzemediğini bir kez daha düşündü Perihan'ın. Otelde kalmak için hazır olduğunu söylüyordu işte. Onun yerine başka bir kadın olsa önceden söz verdiğini falan unutup ''Olmaz, delilik olur, aynı otelde kalamayız.'' gibilerden uzun bir süre naza çekerdi kendini. Yine de hafif bir çekingenlikle ''İstersen otele uğrayalım.'' dedi. ''Odalarımızı ayırtalım.'' ''Otel nerede?'' ''Basmanede.'' ''Bu kadarcık bir şey bırakmak için şimdi basmaneye gitmeye değmez doğrusu.'' Gazinonun merdivenlerini çıkarken Perihan güldü. ''Ne oldu? Halime gülüyorum. Yanımda diş macunum, fırçam, geceliğimle dolaşıyorum. Hem de lokantaya girerken.'' Nihat paketi alıp empermeablinin kitap cebine koymak istedi. Perihan razı olmadı. ''Hayır'' dedi, ''bende kalsın.'' O küçük paketi el çantasıyla yan yana tuttu. Gazino aydınlatılmamıştı henüz. Birbirlerinden uzakta 2-3 lamba yanıyordu salonda. Garsonların çoğu yoktu görünürde. Büfenin önünde bardak kurulayarak barmene yardım eden bir garson geldiklerini görünce elindeki bardakla kurulama bezini bıraktı. Giriş kapısında karşıladı onları. Yer gösterdi. Garsonun gösterdiği tarafta değil de karşı yakaya bakan pencerelerden birinin önündeki bir masaya oturdular. Garson ''Nasıl isterseniz'' dedi direnişini yenerek. Servis kapısından kayboldu. Masalarına bakacak arkadaşına haber vermeye gitti. Perihan oturduktan sonra hiç acelesiz yöresinde İzmir'in körfezi kuşatan ışıklarında dolaştırdı bakışlarını. ''Fena yer değil burası'' dedi. ''Daha doğrusu güzel.'' Nihat hiçbir şey düşünmeden sordu. ''İlk gelişin mi?'' Kızın bakışları ''Ne demek istiyor?'' gibilerden takıldı kaldı Nihat'ın yüzünde. ''İlk.'' Sözünü bir susuşla bağladı. ''Ablam da enişten böyle yerlere gelmezler.'' diyebilirdi bu sırada. Ama o ne açıklamalarda bulunmayı severdi ne de özür dilemek gereğini duyardı. Gazinoda kendilerinden başka bir çift daha vardı. Kadının yırtık davranışlarından, utanç yoksunu bakışlarından, kordon boyundaki barlardan birinde çalıştığını kestirmek güç değildi. Erkek eski bir lise arkadaşıydı Nihat'ın. Nihat'la selamlaştılar. Perihan görmezlikten geldi bu selamlaşmayı. Nihat'ın bu karşılaşmadan sıkıldığını sezdi. Bütün gece bir daha bakmadı o masaya. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 149.